Ayrım 5, sayfa 40, bölüm 5. Güvenlik ekibindeki görevli bana her şeyi açıkladı. Bagajları yerleştiren adamlar içinden tik tak sesi gelen bir valizi göz ardı edebilirler. Güvenlik ekibindeki görevli bagaj yerleştirenlere atıcılar diyordu. Modern bombalardan tik tak sesi gelmez. Ama bir valiz eğer titreşiyorsa bagaj görevlileri yani atıcılar polise haber vermek zorundadır. Tyler'la aynı evde yaşamaya başlamam bu titreşen valiz politikasının çoğu hava yolu tarafından uygulanıyor olmasının sonucudur. Dallas'tan geri dönmek üzere uçağa binerken her şeyim bir tek çantanın içindeydi. Sık sık seyahat ediyorsanız her seferinde aynı valizi hazırlamayı öğrenirsiniz. 6 beyaz gömlek, 2 siyah pantolon, işinizi görecek asgari malzeme, seyyar çalar saat, kablosuz elektrikli tıraş makinesi, diş fırçası, 6 adet don, 6 çift siyah çorap. Olay şöyle gelişiyor. Güvenlik görevlisinin söylediğine göre Dallas Havaalanı'ndan ayrılırken benim valizin titreştiği görülüyor ve polis bu yüzden valizimi uçaktan indiriyor. Her şeyim o çantadaydı. Kontakt lenslerimin ıvır zıvırı, mavi çizgili kırmızılı bir kravat, kırmızı çizgili mavi bir kravat. Bunlar ipek üstüne verev çizgili kravatlardır. Spor kravatlardan değil. Bir de düz kırmızı kravat. Bütün bunların yazılı olduğu bir liste evde yatak odamın kapısında asılı duruyordu. Ev dediğim bir gökdelenin 15. katındaki bir daireydi. Dullar ve genç profesyoneller için bir çeşit dosya dolabı. Tanıtım broşüründe benimle bana komşu bütün müzik setleri ve sesi açık televizyonlar arasında 30 santim kalınlığında beton bir zemin, gene aynı kalınlıkta bir tavan ve duvarlar vaat ediliyordu. 30 santimlik beton ve klima cihazı. Camları açamazdınız. O yüzden akçaağaç yer döşemesine ve kısılabilir ışıklara rağmen 160 metrekarelik o hava geçirmez alanın her santimetre karesi son pişirdiğiniz yemeğin ya da tuvalete yaptığınız son ziyaretin kokusunu taşırdı. Evet, granit mutfak tezgahları ve voltajdaki iniş çıkışlara göre kendini ayarlayan ışıklandırma da vardı. Gene de işitme cihazının pili bittiği için yan komşunuz yarışma programlarını bangır bangır seyretmek zorunda kaldığı zaman 30 santimlik beton önemli bir şeydir. Veya eskiden sizin oturma takımınızın ve kişisel zevkinizin göstergesi olan her şeyin enkazı, alev almış bir gaz kütlesinin yarattığı volkanik bir patlamayla camlarınızı tuzla buz ederek dışarı fırladığı ve sizin dairenizi, sadece sizinkini, binanın dimdik cephesindeki kavruk ve boş bir çukura çevirerek alevler içinde aşağı süzüldüğü zaman. Hayatta böyle şeyler oluyor. Patlamayla her şey dışarı fırlıyor. Bilmem hangi memleketin çalışkan, basit ve dürüst yerli halkı tarafından imal edildiğinin ispatı olarak minik kabarcıklar ve kusurlar içeren el yapımı yeşil cam tabak takımınız da içinde olmak üzere her şey. Tavandan yere kadar inen perdelerin dışarı fırladığını ve sıcak rüzgarda alevler saçarak parçalara ayrıldığını getirin gözünüzün önüne. 15 kat yükseklikten fırlayan bütün bu şeyler, alevler saçarak gülle hızıyla sokaktaki arabaların üzerine düşüyor. Ben uykudayken ve Mach 0,83'lük ya da 285 kilometre bölü saatlik görece uçuş hızıyla doğuya doğru yol alırken FBI'ya bağlı bir bomba imha ekibi Dallas'taki boş bir kalkış pistinin üzerinde benim valizimi açıyor. 10 vakanın 9'unda diyor güvenlikçi çocuk. Titreşimin nedeni bir elektrikli tıraş makinesidir. Geriye kalan tek vakada ise titreşen bir vibratör söz konusudur. Güvenlik görevlisi çocuktan öğrendim bunu. Uçaktan indiğimde ve valizimi bulamadığımda. Az sonra eve gitmek üzere bir taksiye binecek ve flanel çamaşırlarımı yerde lime lime bulacaktım. Düşünsene, diyor güvenlikçi çocuk. Uçaktan yeni inmiş bir yolcuya valizinin bir vibratör yüzünden doğu kıyısında kaldığını söylemek zorundasın. Bazen erkek bile oluyorlar. Bir vibratör söz konusu olduğunda aidiyet belirten sözcükler kullanmayacaksın. Hava yolu politikası. Belirsiz bir tanımlık kullanacaksın. Bir vibratör. Asla vibratörünüz değil. Asla ve asla vibratörünüz yanlışlıkla kendi kendine çalışmaya başlamış demeyeceksin. Bir vibratör kendi kendini aktive etmiş ve bagajınızın uçaktan indirilmesini gerektiren bir acil durum yaratmış. Stapleton'daki işim için uyandığımda yağmur yağıyordu. Dönüşte uçak inişe geçmişken uyandığımda gene yağmur yağıyordu. Yapılan bir duyuruyla Uçakta herhangi bir kişisel eşyamızı bırakıp bırakmadığımızı kontrol etmek üzere lütfen etrafımıza bakınmamız rica edildi. Sonra kendi adımı söylendiğini duydum. Kapıda bekleyen havayolu görevlisinin yanına gider miydim? Lütfen. Saatimi 3 saat geriye aldım ama zaman gene de gece yarısını geçkin kaldı. Kapıda bir havayolu görevlisi vardı. Yanında da bagaj bölümüne teslim ettiğiniz valiziniz elektrikli tıraş makineniz yüzünden Dallas'ta kaldı demek üzere bekleyen güvenlik görevlisi. Güvenlikçi çocuk bagaj görevlerini atıcılar diyordu. Durumun daha da kötü olabileceğini kanıtlamak üzere en azından vibratör değildi dedi bana. Sonra da belki ikimiz de erkek olduğumuz ve saat sabahın biri olduğu için belki de beni güldürmek için meslek argosunda hosteslere uçan garson dendiğini söyledi. Çocuğun üstündekiler pilot üniformasına benziyordu. Küçük apoletleri olan beyaz bir gömlek ve mavi bir kravat. "Valiziniz denetimden geçti," dedi bana. "Yarın elinize ulaştırılacak." Güvenlikçi çocuk adımı, adresimi ve telefon numaramı aldıktan sonra bir prezervatifle bir kokpit arasındaki farkın ne olduğunu sordu. "Bir prezervatife ancak bir yarak sığdırabilirsin," dedi çocuk. Cebimdeki son onlukla bir taksi tutup eve döndüm. Polis de çok sayıda soru sormaktaydı. Elektrikli tıraş makinem, ki bir bomba değildi, benden hala 3 zaman kuşağı gerideydi. Gerçekten bir bomba olan, hem de büyük bir bomba olan bir şey, zarif Enjurunda sehpalarımı havaya uçurmuştu. Kusursuz bir daire oluşturacak biçimde iç içe geçen iki parçadan oluşuyordu. Limon çürüğü renginde bir ying ve turuncu bir yang. Ama şimdi kıymıklardan ibaret kalmıştı. Erika Pekari imzalı, turuncu yıkanabilir kılıflı, haparanda koltuk takımımda hurdaydı artık. Bu arada yuva yapma içgüdülerine tutsak düşen bir tek ben değildim. Eskiden tuvalete porno dergileriyle giren tanıdıklarım, şimdi IKEA mobilya kataloğuyla giriyorlar. Hepimiz de Johanneshov markalı aynı koltuktan var. Yeşil çizgili, string deseniyle kaplı. Benimki 15 kat yüksekten alev alev yanarak fıskiyeli bir havuzun içine düştü. Hepimiz de Rislampa Har markalı aynı kağıt lambalardan var. Çevre dostu ağartılmamış kağıttan ve telden yapılma. Benimki artık konfeti. Tuvalette geçirdiğim onca zamandan sonra. Ale marka çatal bıçak takımı. Paslanmaz çelikten. Bulaşık makinesine dayanıklı. Çelik üstüne çinko kaplama Wild marka ayaklı saatim. Tanrım. Onu almasam ölürdüm. Klipsk marka kitap raflarım. Evet. Tanrım. Evet. Hemlik marka şapka kutularım. Evet. Oturduğum gökdelenin dışındaki sokak ışıl ışıl yanıyordu. Bütün bu nesneler sağa sola saçılmıştı. Mamala marka yama işi yorgan takımım. Thomas Harila imzalı. Aşağıdaki renkleri mevcuttur. Orkide, fuşya, kobalt, fil dişi, siyah. Yumurta kabuğu ya da koyu kırmızı. Bütün bunları satın almak için ömrümü verdim ben. Kalix marka sehpalarımın pütürlü cilası, bakımı kolay. Steak marka Zigon sehpalarım. Mobilya satın alırsınız. Kendiniz de dersiniz ki bu hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım son kanepe. Kanepeyi alırsınız ve sonraki birkaç yıl boyunca hangi işiniz ters giderse gitsin en azından kanepe sorununuzu çözmüş olduğunuzu bilirsiniz. Sonra aradığınız tabak takımı. Sonra hayallerinizdeki yatak, perdeler, halılar. Sonra o güzel yuvanızda kısılıp kalırsınız. Bir zamanlar sahip olduğunuz şeyler artık sizin sahibiniz olur. Ta ki havaalanından eve döndüğüm ana kadar. Kapıcı karanlığın içinden sıyrılıp yanınıza gelir ve der ki, bir kaza oldu. Polisler geldi, bir sürü soru sordu. Polis patlamanın gazdan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Belki ocağın pilot alevi sönmüştür veya ocak gözlerinden biri açık kalmış ve gaz sızdırmıştır. Gaz tavana kadar yükselmiş. Dairenin her odası yerden tavana kadar gazla dolmuştur. Yüksek tabanlı, 160 metrekarelik bir daireydi bu. Odaların hepsi doluncaya kadar, günler ve günler boyunca gaz durmadan sızmıştır. Odalar yere kadar gazla dolunca, buzdolabının tabanındaki kompresör parlamıştır. Bum! Yerden tavana kadar çıkan camlar, alüminyum doğramalarıyla birlikte dışarı uçmuştur. Kanepeler ve lambalar ve tabaklar ve çarşaf takımları alevler içindedir. Lise yıllıkları ve diplomalar ve telefonda.
Her şey güneş yüzeyindeki parlamalara benzer bir patlamayla 15. kattan dışarı fırlamaktadır.
Hayır, lütfen. Buzdolabım değil. Raflar dolusu hardal çeşidi biriktirmiştim. Kimisi taş öğütme, kimisi İngiliz pub usulü. 14 farklı çeşit yağsız salata sosum ve 7 çeşit turşum vardı. Evet tamam, biliyorum. Çeşnilerle dolu ama içinde gerçek yiyecek olmayan bir evdi benimki. Kapıcı sümkürüyor ve mendilin içine bir şey fırlıyor. Eldivene çarpan bir beyzbol topu gibi tok bir ses çıkararak. İstersen 15. kata çıkabilirsin, diyor kapıcı. Ama daireyi kimseyi sokmuyorlar. Polisin emri. Polisler ona sormuşlar. Bana bunu yapmak isteyecek bir kız arkadaşım var mıymış? Veya dinamit bulabilecek durumda olan bir düşman edinmiş miyim? Yukarı çıkmana değmez, diyor kapıcı. Beton duvarlardan başka bir şey kalmamış. Polis kundaklama olasılığını bertaraf etmemişmiş. Gaz kokusu almış olan yokmuş. Kapıcı bir kaşını havaya kaldırıyor. Bu herifin bütün zamanı en üst kattaki büyük dairelerde çalışan ve iş çıkışında lobideki sandalyelere oturup kendilerini almaya gelecek arabaları bekleyen gündelikçi ve hemşirelere asılmakla geçiyordu. 3 yıldır burada oturuyorum ve her gece ben dış kapıyı açıp içeri girmek için torbalarımı ve paketlerimi bir elimden öbürüne aktarıp dururken bu kapıcı hiç istifini bozmadan Ellery Queen dergisini okumaya devam etmiştir. Kapıcı bir kaşını havaya kaldırıyor ve bazı insanların koca bir benzin birikintisinin ortasında uzun, upuzun bir mumu yanar halde bırakarak uzun tatillere çıktığını anlatıyor. Parasal sıkıntıları olan insanlar yapıyormuş bunu. Borç batağından kurtulmak isteyenler. Lobideki telefonu kullanmak için izin istiyorum. Bugünkü gençlerin çoğu etrafa hava basma derdinde, diyor kapıcı. Çok fazla para harcıyorlar. Tyler'ı arıyorum. Paper Street'teki kır evinde Tyler'ın telefonu çalıyor. Lütfen Tyler, lütfen yardım et. Telefon bir kere daha çalıyor. Kapıcı omzuma abanıyor ve diyor ki, bugünkü gençlerin çoğu ne istediğini bilmiyor. Lütfen Tyler, lütfen kurtar beni. Telefon bir kere daha çalıyor. Bu gençler var ya, bütün dünya onların olsun istiyorlar. İsveç malı mobilyalardan kurtar beni. İncelikli sanat eserlerinden kurtar. Telefon bir kere daha çalıyor ve Tyler cevap veriyor. Eğer ne istediğini bilmezsen, diyor kapıcı, bir bakarsın istemediğin bir sürü şeyin olmuş. Hiçbir zaman tamamlanmış olmayayım, ne olur. Hiçbir zaman halimden memnun olmayayım. Hiçbir zaman kusursuz olmayayım. Kurtar beni, Tyler. Kusursuz ve tamamlanmış olmaktan kurtar. Tyler'la bir barda buluşmak üzere anlaşıyoruz. Kapıcı, polisin beni bulabileceği bir numara bırakmamı istiyor. Yağmur hala yağıyor. Audim hala otoparkta ama ön camını Da Capo marka bir halojen masa lambası saplanmış. Tyler'la buluşuyor ve bir sürü bira içiyoruz. Ve Tyler diyor ki, tamam, benim yanıma taşınabilirsin. Ama senden bir şey isteyeceğim. Valizim ertesi gün bana ulaştırılacak. İçindeki asgari malzeme ile birlikte. 6 adet gömlek, 6 adet iç çamaşırı. Orada, barın birinde, sarhoş kafayla, kimse bize bakmazken ve baksa bile umursamayacakken Tyler'a benden ne istediğini soruyorum. Tyler diyor ki, bana bütün gücünle vurmanı istiyorum.
Bölüm 6.
Microsoft için hazırladığım sunuşun ikinci ekranına geçtiğimde ağzıma kan tadı geliyor ve yutkunmaya başlıyorum. Patronum sunuşun içeriğini bilmiyor ama morarmış gözümle ve avurdumdaki dikişler yüzünden bir yarısı şişmiş olan suratımla sunuşu benim yapmama izin vermiyor. Dikişler gevşediler. Dilimi yanağımın içinde gezdirince onları hissedebiliyorum. Sahilde gördüğünüz birbirine dolanmış balık ağlarını getirin gözünüzün önüne. Benim gözümün önüne kısırlaştırılmış bir köpeğin vücudundaki siyah dikişler geliyor ve durmadan kan yutuyorum. Patronum benim yazdığım metne bakarak sunuşu yapıyor. Ben de dizüstü bilgisayar projektörünü idare ediyorum. Dolayısıyla odanın bir köşesine çekilmiş durumdayım. Karanlıktayım. Kanı yalamaya çalıştıkça dudaklarım kanla daha çok yapış yapış oluyor. Işıklar yandığında
Microsoft danışmanları Alan, Walter, Norbert ve Linda'ya dönüp geldikleri için teşekkür etmek zorundayım. Dudaklarım kanla parlarken ve dişlerimin aralarına kan dolarken. Kusmadan yaklaşık yarım litre kan yutabilirsiniz. Yarın dövüş kulübü var ve ben dövüş kulübünü kaçırmayacağım. Sunuştan önce Microsoft'tan Walter, fırın küreğine benzeyen koca çenesiyle gülümsüyor. Biber soslu patates cipsi rengindeki bu bronzlaşmış çene bir pazarlama aracı sanki. Walter şövalye yüzüklü eliyle elimi sıkıyor ve elim onun yumuşak ve pürüzsüz avucunun içindeyken bana diyor ki, öbür adamın halini görmek istemezdim doğrusu. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Walter'a düştüğümü söylüyorum. Kendim yaptım bunu. Sunuştan önce her slaytın metnin hangi noktalarında araya gireceğini açıklayarak patronumun karşısında oturuyorum. Tam video bölümünü çalıştırmaya hazırlanırken patronum diyor ki, her hafta sonu ne halt var karıştırıyorsun sen böyle. Birkaç yara izim olmadan ölmek istemiyorum diyorum ona. Bozulmamış güzel bir bedene sahip olmak hiçbir şey değil artık. 1955'te oto galerisinin vitrininden çıktığı günkü vişne rengiyle ortalıkta dolaşıp duran o arabaları her gördüğümde içim burkuluyor. Dövüş kulübünün ikinci kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Bir öğle yemeğinde örneğin, masanıza gelen garsonun gözlerinin etrafında dev pandalarınki gibi iki siyah halka vardır. Belki de aynı garsonu geçen haftanın dövüş kulübünde kafası beton zeminle 90 kiloluk bir depo elemanının dizi arasında ezilirken görmüşsünüzdür. Adamın yumrukları etraftaki bağırtıların arasından duyduğunuz sert, kesik ve kof bir sesle oğlanın burun kemiğine defalarca inerken. Ta ki oğlan dur demeyi becerecek kadar nefesini toplayana ve kan püskürtene kadar. Bu konuda konuşmazsınız. Çünkü dövüş kulübü sadece dövüş kulübünün başladığı ve bittiği saatler arasında vardır. Fotokopicide çalışan oğlanı görmüştünüz. Çektirdiğiniz fotokopilere 3 zımba deliği açmayı ya da destelerin arasına renkli kağıtlar koymayı hatırlayamayan bu çocuğu bir ay önce görmüştünüz. Ama onu kendisinin 2 katı iriliğindeki bir satış temsilcisinin tozunu atarken ve sonra adamın üstüne atlayıp hareketsiz bırakana kadar yumruklarken seyrettiğiniz o 10 dakika boyunca bu çocuk bir ilahtı. Dövüş kulübünün üçüncü kuralı da budur. Birisi dur derse ya da hareketsiz kalırsa, o kişi numara yapıyor bile olsa dövüş bitmiştir. Bu çocuğu her gördüğünüzde ne müthiş bir dövüş çıkardığını ona söylemek ister ama söyleyemezsiniz. Her dövüşte sadece iki kişi kapışır. Aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Dövüşten önce gömlekler ve pabuçlar çıkarılır. Her dövüş sürmesi gerektiği kadar sürer. Bunlar da dövüş kulübünün öbür kurallarıdır. İnsanların dövüş kulübündeki kimliği gerçek dünyadaki kimliklerinden farklıdır. Fotokopicideki çocuğa ne kadar müthiş bir dövüş çıkardığını söyleyecek olsanız bile konuştuğunuz kişi aynı kişi olmayacaktır. Dövüş kulübündeki ben patronumun tanıdığı biri değildir. Dövüş kulübünde geçen bir geceden sonra gerçek dünyadaki her şeyin ses ayarı kısılmış gibi olur. Hiçbir şey sizi kızdıramaz. Sizin dünyanız kanundur ve başka birileri o kanuna karşı gelecek ya da sizi sorgulayacak olsa bile bu sizi kızdırmaz. Gerçek dünyada ben gömlekli, kravatlı bir ürün iptali koordinatörüyüm. Ağız dolusu kanla karanlıkta oturan ve patronum Microsoft'ta bir simge için hangi soluk mavi tonu seçtiğini anlatırken slaytları ve asetatları değiştiren biriyim. İlk dövüş kulübünde sadece birbirimizi yumruklayan Tyler ve ben vardık. Eskiden eve öfkeli döndüğüm ve hayatımın kafamdaki 5 yıllık plana uygun gitmediğini fark ettiğim günlerde evimi temizlemek ya da arabamla uğraşmak bana yeterdi. Günün birinde yüzümde bir tek yara izi olmadan ölecektim ve arkamda harika bir apartman dairesiyle harika bir araba bırakacaktım. Öyle böyle değil, gerçekten harika. Ta ki toza gömülecekleri ya da yeni mal sahibine geçecekleri güne kadar. Hiçbir şey durağan değil. Mona Lisa bile bozuluyor. Dövüş kulübünden beri ağzımdaki dişlerin yarısını ileri geri oynatabiliyorum. Belki de kendini geliştirmek aranan cevap değildir. Tyler babasını hiç tanımamış. Belki de cevap kendine zarar vermektir. Tyler'la ikimiz hala dövüş kulübüne gidiyoruz. Birlikte. Dövüş kulübü artık bir barın bodrum katında toplanıyor. Cumartesi akşamları bar kapandıktan sonra başlıyor ve her hafta oraya gittiğimde yeni yüzler görüyorum. Tyler siyah beton zeminli bodrum katının orta yerindeki tek ışığın altına geçiyor ve yüze yakın adamın gözlerindeki karanlıkta o ışığın titreşmesini görebiliyor. Tyler'ın bağırarak söylediği ilk şey şu: "Dövüş kulübünün ilk kuralı, dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır." "Dövüş kulübünün ikinci kuralı," diye bağırıyor Tyler. "Dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır." "Beni sorarsanız, ben babamı 6 sene kadar tanıdım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim babam her 6 yılda bir yeni bir şehirde yeni bir aile kurar. Buna aile demek ne derece doğru bilmiyorum. Yeni bir şube açar demek belki daha uygun. Dövüş kulübünde gördüğümüz şey, kadınlar tarafından yetiştirilmiş bir erkekler kuşağıdır." Tyler erkeklerle dolu o bodrum katının zifiri karanlığı içindeki tek ışığın altında duruyor ve öbür kuralları sıralıyor. "Dövüş başına iki kişi. Her seferinde tek dövüş. Pabuç ve gömlek yok. Dövüşler sürmesi gerektiği kadar sürer." "Ve yedinci kural," diye bağırıyor Tyler. "Eğer bu gece dövüş kulübündeki ilk gecenizse dövüşmek zorundasınız. Dövüş kulübünü televizyonda futbol seyretmekle karıştırmayın. Burada dünyanın öbür ucundaki tanımadığınız bir takım adamların uydu üzerinden 2 dakikalık gecikmeyle naklen birbiriyle kapışmasını izlemiyorsunuz. 10 dakikada bir araya bira reklamları girmiyor ve hangi kanalı seyrettiğinizi hatırlatmak için 2'de 1 ara verilmiyor. Dövüş kulübüne bir kez gittiniz mi, artık televizyonda futbol seyretmek, muhteşem bir seks yapma fırsatınız varken oturup porno seyretmeye benzer. Dövüş kulübü, spor salonuna gitmenizin, saçınızı kısa tutmanızın ve tırnaklarınızı kesmenizin tek nedeni olmaya başlar. Gittiğiniz spor salonları erkek gibi görünmeye çalışan adamlarla doludur. Sanki erkek olmak bir heykeltıraşın ya da bir sanat yönetmeninin söylediği gibi görünmekmiş gibi." Tyler'ın dediği gibi, mesele şişkin görünmekse sufle de şişkin görünür. "Benim babam hiç üniversiteye gitmemiş olduğundan benim üniversiteye gitmem çok önemliydi. Üniversite bitince şehirler arası telefonda ona dedim ki, şimdi ne olacak? Babamın bir fikri yoktu. Bir iş bulup 22 yaşıma girdiğimde gene şehirler arası telefonda ona sordum. Şimdi ne olacak? Babamın bir fikri yoktu. Olmadığı için de dedi ki, evlen. 30 yaşında bir oğlan çocuğuyum ve bir başka kadının aradığım cevap olduğundan hiç emin değilim." "Dövüş kulübünde olanlar sözcüklerde olmaz. Bazılarının her hafta gelmeye ihtiyacı vardır. Bu hafta Tyler diyor ki, ilk 50 kişiyi içeri alıyor ve kapatıyoruz. Daha fazlası giremez. Geçen hafta ben bir çocuk getirdim ve ikimiz dövüşmek üzere adımızı yazdırdık. Çocuk herhalde çok kötü bir hafta geçirmişti. İki kolumu birden kafamın arkasına yapıştırdı ve suratımı kaldırıp kaldırıp betona o kadar vurdu ki sonunda dişlerim yanağımın içini yardı, bir gözüm kapandı ve gözümden kan geldi. Dur," dedikten sonra yere baktım ve beton zeminin üzerinde suratımın yarısının kanla çıkarılmış bir baskısını gördüm. Tyler da yanıma geldi ve ikimiz birden kan birikintisinde ağzımın bıraktığı o biçimindeki kocaman ize baktık. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: MAH, MACH, FBI, FBI, Stapleton, STAPLETON, Uncurunda, NJURUNDA, Erika Pekari, ERIKAPEKKARI, IKEA, IKEA, Johannesshow, JOHANNESHOV, String, STRINNE, Rislampahar, RISLAMPA, ayırma işareti, HAR, ALE, ALLE, WILD, VILD, KLIPSK, KLIPSK, HEMLIK, HEMLIG, MAMALA,
M O M M A L A. Thomas Harila. T O M A S H A R I L A. Calix. K A L I X. Steak. S T E G. Pub. P U B. Larry Queen. E L L E R Y Q U E E N. Audi. A U D I. Da Capo. D A K A P O. Microsoft. M I C R O S O F T. Ellen. E L L E N. Walter. W A L T E R. Norbert. N O R B E R T. Linda. L I N D A. Mona Lisa. M O N A L I S A.